Ayrım 25.
Bu suçlu grupta bulunan anormallikler fiziki, biyolojik ve psikolojiktir. Lombroso kuramında tipik bir suçlunun ölçülebilen bir takım fiziki özelliklere sahip olduğunu belirtir. Yüzyılımızın başlarında Lombrosan kriminoloji çeşitli uzmanlar tarafından eleştirildi. Bunların başında Charles Goring gelir. Goring, çalışmalarında denek olarak aldığı çok sayıda İngiliz hükümlüden oluşan deney grubuyla suçlu olmayan kontrol grubunu dikkatli bir biçimde incelemiş, yozlaşma ve atavizmi bir stigmata, damga olarak düşünen Lombroso'nun görüşlerini çeşitli açılardan ele almıştır. Çalışmaları sonucunda Goring, fiziki bir kriminal tipin var olmadığı sonucuna ulaşmış ve Lombroso'nun görüşlerini doğrulamamıştır. 1939'da Amerikan antropoloğu Houghton, 17 bin suçlu ve suçlu olmayan birey üzerindeki çalışmalarında çok sayıda antropometrik ölçümler kullanmış ve suçlularla suçlu olmayanların birbirinden farklı iki gruba ayrılabileceklerini belirlemiştir. Houghton çalışmasının sonunda suçluların grup olarak sosyolojik ve biyolojik açıdan aşağı yaratıklardan oluştuklarını ortaya koymuştur. Houghton'a göre suçlular, suçsuzlardan değişik fiziki özelliklerle ayrılabilirler. Bunların en önemlisi fiziki aşağılık, inferioritedir. Bu nedenle bunları kısırlaştırmak gerekmekte, ancak bu şekilde onlardan kurtulmak mümkün olabilmektedir. Houghton, farklı suçlu tiplerinin antropometrik açıdan da farklı özellik gösterme eğiliminde olduklarını söyler. Houghton'a göre bu suçlu grup gerek zihinsel açıdan gerekse ahlaki ve kalıtsal açıdan suçlu olmayanlara oranla yozlaşmış, dejenere olmuştur. Bedensel tipoloji kuramları. Bu grup kuramlar özel anatomik özelliklerden çok bireyleri beden yapılarının görünüş ve biçimlerine göre gruplandırmayı yeğe tutmuşlardır. Kalıtsal kaynaklı olan bu görüşlerin temelini kişilik, mizaç ve fizyolojik karakteristiklerin ilişkileri oluşturur. Normalden sapan davranış üzerindeki çalışmalardan en çok bilineni Amerikan psikolog ve hekimi William H. Sheldon'ın çalışmasıdır. Sheldon, beden yapısıyla bireyin davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmış ve bunu daha da ilerleterek davranış yapının bir fonksiyonudur savını ortaya atmıştır. Sheldon, bu savına dayanarak bireyin gelecekteki davranışının önceden tahmin edilebileceğini söyler. Yaşam, bir yapı davranış bütünlüğüdür cümlesinden hareket eden Sheldon, insanların beden yapıları bakımından üç gruba ayrıldığını ve bu üç beden tipine özgü karakterlerin varlığını savunmuştur. Sheldon'a göre üç beden yapısı şunlardır. 1. Endomorfi. Bunlar bedenlerinin farklı tarafları yuvarlak olan, kısa, küçük kemikli, yumuşak tenli kimselerdir. 2. Mezomorfi. Kemikli, adeleli, geniş göğüslü kimselerdir. 3. Ektomorfi. Hassas, nazik, ince uzun, düşük omuzlu, küçük yüzlü kimselerdir. 200 denek üzerindeki çalışmasına dayanarak Sheldon, suçluların çoğunlukla mezomorfik yapılı gruptan geldiğini belirlemiştir. Eleanor ve Sheldon Gluck, suçluluğun oluşumu ile ilgili olarak üç yapıcı faktör ortaya atmışlardır. Bu yapıcı etkenlerin açıklanması ve onlardan birinin kesinlik kazanması, gelecekteki suçlunun önceden keşfedilmesi anlamını taşır. Bu üç faktör, mizaç ve karakter özellikleriyle aile yaşamındaki ilişki ve sosyokültürel faktörlere dayanmaktadır. Gluck'lara göre mizaç, karakter yapısı ve bazı beden tipleri nedeniyle bir takım kimselerin diğerlerine oranla daha büyük bir suçluluk potansiyeline sahip olduklarını belirlemiştir. Bu farklı beden yapısına sahip bireylerin, çevresel etkenleri olan tepkilerinin de dikkate değer derecede farklı olduğu görülmüştür. Gluck'lar, beden yapısı üzerindeki çalışmaları sonucu, suçlularla suçlu olmayanlar arasında bedensel farklılaşma olduğunu saptamışlardır. Gluck'lar, araştırmalarında her iki gruba giren denekleri, yaş, zeka ve orijinleri açısından tek tek ele alarak karşılaştırmışlar ve suçlularda suçsuzlara oranla mezomorfik yapıya iki kat daha çok rastlandığı sonucuna varmışlardır. Zihni yetersizlik kuramları. Lombroso ekolünün başarısızlığının ardından suçluluğu fiziksel yapı yerine zihni yetersizlikle açıklayan kuram ortaya atıldı. Kısa sürede yaygınlaşan ve yasaya karşı gelen her bireyde zihni yetersizlik olduğuna inanan bu görüş H.H. Goddard tarafından ileri sürülmüştür. Goddard'a göre bütün gerizekalılar suçlu, bütün suçlular da gerizekalıdır. Kolektif zeka testleri yaygın olarak 1. Dünya Savaşı esnasında asker ve suçlular arasındaki düzey farklarını saptamak amacıyla kullanılmıştır. Sutherland, 175 bin yasaya karşı gelen süje arasından seçtiği 350 vakayı bu açıdan analiz etmiştir. 1910-1914 yıllarına rastlayan ilk çalışmalarda %50 oranında zekaca gerilik teşhis edilmiş, 1924-1928 yıllarına rastlayan ikinci çalışmada ise gerizekalı oranının %20'ye düştüğü saptanmıştır. Zeka testleri geliştirildikten, bu testler suçlu ve suçsuz büyük denek kitlelerine uygulandıktan ve çalışmaların sonuçları daha kritik gözle analiz edildikten sonra, suçluluk davranışında zihni yetersizliği öngören kuramların zamanla önemlerini kaybettikleri görülmüştür. Psikanalitik ve psikiyatrik okul. Zihni ve duygusal bozuklukların çeşitli şekilleri ve buna bağlı olan kişilik bozuklukları suçluluğu oluşturan dinamik elemanlar olarak görünürler. Birçok araştırıcı zihni ve duygusal bozuklukları kriminolojik kurama temel olarak kabul etmiş ve bu konuda geniş literatür ortaya koymuştur. Freud, Adler, Jung ve Rank, kriminal davranışa ilişkin kuram ve varsayımlarında hem çocuk suçluluğuna hem de yetişkin suçluluğuna değinmişlerdir. Suçluluğun Freudian izahları esas davranış kuramı yolunda yükselmiştir. Zihni çatışma, kişiliğin uyumsuz elemanları olarak gelişir ve bilinçaltına itilir. Fakat engellenen bu eğilimler varlıklarını sürdürmeye devam ederler ve kendilerini yüzeye çıkaracak dolaylı bir ifade aramaya çalışırlar. İşte bunu yönetecek olan da normalden sapan davranıştır. Kriminal davranışı açıklarken psikiyatr ve psikanalistler zihni çatışmalar, içe itilmiş arzular ve diğer motive eden eğilimlerle birlikte davranışın sembolik formu olan suçluluğu ele alırlar. Bronner ve Healy, doyum sağlanmayan durumlarda arzu ve eğilimlerin nasıl bir yön izleyeceği üzerinde durmuşlardır. Onlara göre suçlu, istekleri yerine getirilmeyen tipik bir çocuğu andırır. Bu duygusal gerginlik sonucu birey, suçluluğa başvurma veya suçlu çetelerine katılma gibi çeşitli yollarla yardım arar. İnsan, dıştan gelen uyarıcılara tepkide bulunan, onlara yanıt veren bir varlıktır. İşte insanın davranışları tüm bu yanıtların toplamıdır. Bu evrelerden herhangi birinde görülen aksaklık veya bozukluk bize normal tavır ve hareketten sapmayı belirtir. Psikanalitik ekole göre suç, önlenmiş, bastırılmış bir kompleksin sembolü olarak düşünülmektedir. İçe itilen eğilimler bilinç alanına çıkıp aksiyon haline gelmezler. Çoğunlukla kılık değiştirerek veya yollarından saparak yeniden ortaya çıkarlar. Bireyde içe atılmış bilinç altında mevcut kompleks, onu çevreden gelen uyarıcılara belirli bir şekilde tepki göstermeye yöneltir. Böylece suç, kompleksli kişinin kendisine yöneltilen probleme bir tür yanıtı olmaktadır. Suç kompleksli kişi için bir güvenlik sübabı işlevini görmektedir. Hessner'da göre suçlu, kendisine çalmak, saldırmak, öldürmek hakkını tanımaktadır. Suç, bireyi üzecek yerde onu sakinleştirir. Suçluluk, Achorn'a göre dinamik bir ifadedir. Bu psişik kuvvetlerin karşılıklı gruplaşması, dissocial davranış adını verdiğimiz sapmanın nedeni olabilir. Achorn, psişik enerjilerin akış yolu bulamayınca bir süre sonra yeni belirtileri ortaya çıkarabileceğine değinmektedir. Achorn, bu belirtilerin yinelenmesinin dissocial davranışı daha da kökleştirebileceğini savunur. Howard Jones, Değişen Toplumda Suç adlı yapıtında bilinç dışı motivlerle suçluluğu ele almış ve şu psikanalitik açıklamayı getirmiştir. Freudian ekole göre şimdiki ruhsal durumumuzda ilk çocukluk yıllarının etkisi ve yine o dönemin ilkel yapısıyla uygar toplum kuralları arasındaki çatışmanın önemi büyüktür. Bu ekole göre önemli olan bireyin biyolojik doğasında var olan psikolojik gerginliktir. Freud, kriminal davranışın şekillenmesinde bilinç dışı motivlerin rolünün önemini belirler. Hırsızlık yapan bir çocuk, yiyecek veya para çalarken sadece fizyolojik gereksinimlerini gidermek için çalmamakta, belki de sevgi eksikliğini gidermek üzere bu yola başvurmaktadır. Bu varsayım şu şekilde formüle edilebilir. Siz bana yeterince sevgi vermediniz. Bu nedenle onu ben kendi olanaklarımla almalıyım. Duygusal kırıklık, çocuklukta genellikle kendi içinde oluşan bir öfke biçiminde görülür. Bu duygusal kırıklığı yaratan çoğunlukla anne babadır. Çocuk, kendisine bakan ve bir takım fizyolojik gereksinimlerini gideren annesinde sevgi aramaktadır. Bu sevgiyi bulamayan çocuk için doğrudan saldırganlık yasaklanmıştır. Böylece kızma, öfke gibi duygular içe itilmektedir. Bunlar bilinç dışına ait ifade edilmeyen kavramlardır. Duygusal kırıklıklar aşırı derecede çoğalırsa birey nörotik bir yapıya bürünür ve hedefini aile dışında arar. İşte bu iç çatışmanın çeşitli ifade yolları vardır ki bunlardan biri de suçtur. Grup etkenlerine ve sosyokültürel faktörlere bağlı kuramlar. Sosyologların çoğu suçluluğu çok faktörle açıklamaya çalışmışlar ve bu kuramlarını bu yönde sürdürmüşlerdir. 1. Ayırıcı birleşmeler kuramı. Suçluluk davranışının öğrenilmiş olması. Sosyal bilim yapanlar ve eğitimciler, suçluluğun öğrenilmiş bir olgu olduğunu kabul etmekte ve suçluluk eğilimlerinin normalden sapmış davranış şekilleri olduğu kadar grup yaşamına bağlı bir sorun olduğunu da kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Kriminoloji alanında en çok bilinen kuramlardan biri de Sutherland'in ilk defa 1939'da formüle ettiği ve sonraları geliştirdiği ayırıcı birleşmeler kuramıdır. Bu kurama göre suç, temelde farklı grup ilişki ve etkileri sonucu meydana gelir ve tüm olarak öğrenme olgusunu içine alır. Grup ilişkileriyle öğrenme olgusu üzerinde önemli duran bu kuram, gerek kişilik gerekse çevresel faktörlerin her ikisine de yer verir. Sutherland kuramını şu ilkeler üzerine yerleştirmiştir. 1. Suçluluk davranışı öğrenilmiştir. 2. Suçluluk davranışı karşılıklı ilişki süreci içinde diğer insanlarla birlikte olma sonucu öğrenilir. 3. Suçluluk davranışının öğrenilmesi özellikle yakın gruplar içinde gerçekleşir. 4. Suçluluk davranışının öğrenilişi A. bazen çok karmaşık, bazen de çok basit olan suç işleme tekniğini, B. tavırların ve güdülerin belirli yönünü kapsar. 5. Güdülerin çevrileceği belirli yön, yasal kuralların mutlaka uygulanması gerekli kurallar veya uygulanması zorunlu olmayan kurallar olarak yorumlanmasından öğrenilir. 6. Bir kişi yasal kuralları uygulanması zorunlu olmayan kurallar olarak yorumlayanlarla fazla, yasal kuralları mutlaka uygulanması gerekli kurallar olarak yorumlayanlarla az ilişkide olduğu zaman suç işler. Sutherland, suçluluk davranışının ilk çocukluk dönemlerinde geliştiğine ve yaşam boyu devam ettiğine dikkat eder. Ona göre birey toplum ilişkisinde herhangi bir andaki bireyin eğilim veya inhibasyonları, önceki geniş yaşam tarihçesinin birer ürünü olduğuna göre suçluluğun nedenlerini de kişinin derinliklerinde, onun ilk yaşam deneyimlerinde aramak gerekir. Sutherland'e göre kişilik yapısı, kişiyi farklı ilişki biçimlerine yönelten çeşitli faktörlerden biridir. Bu nedenle suçlulukla yakın ilişkisi vardır. Birey, ilişki kuracağı insanları seçer ve davranış normlarını ona uydurur. Kuramın temel noktası olan suçluluğun öğrenilmiş bir proses oluşu artık birçok kriminolog tarafından kabul edilmekte, ancak geri kalan bazı ayrıntılara ampirik bir araştırma konusu gözüyle bakılmaktadır. 2. Anomi kuramı. Emil Durkheim, iş bölümünün sonuçları ve patolojik biçimleri üzerinde durmuştur. Durkheim'a göre artan iş bölümü kötü bir işbirliği ile toplumsal dayanışmanın azalmasına ve sosyal sınıflar arasında çatışmaya neden olmaktadır. Bazı kuralların ortadan kalkması iş bölümünün bir ünitesinde çalışan bireylerin diğer ünitesinde çalışan bireylerle uyum sağlayabilmelerini engeller. Bu da bir karmaşa ya da sosyal parçalanmalara neden olabilir. kısaca sosyal sistemin elemanları arasındaki ilişkileri düzenleyen temel bir mekanizmayı oluşturan basit kuralların yıkılmasına Durkheim anomi adını verir. Anomi, bir grubun yahut bir toplumun içinde bulunduğu durum olup, bu durumda geleneksel kurallar ya da ahlak normları bireyler üzerindeki etkinliklerini yitirmişlerdir. 3. Psikodinamik mekanizmaların sosyolojik açıklaması. Cohen, çalışmasına başlarken suçluluğun niçin özellikle düşük sosyoekonomik sınıf gençlerinde yaygın olduğu sorusunu, kendisini hareket noktası olarak seçmiş ve bu gençlerde olumlu nitelikler yerine kötü huyluluk, olumsuzluk ve karşıtlık gibi özelliklere daha sık rastlandığı konusu üzerinde durmuştur. Cohen, genç bireylerin benlik duygularının gelişiminin büyük çapta başkaları tarafından nasıl yönetildiklerine bağlı olduğunu söyler. Cohen, kendi ülkesi olan Amerika'da okul gibi birçok sosyal kurumun orta sınıf halk tarafından yönlendirildiğini, yine geçerli olan standart kuralların orta sınıf halk tarafından konulduğunu savunur. Bu standartlar sosyoekonomik düzeyi düşük halkada uygulanmış ve baştan sona saygı göstermeleri beklenmiştir. Bu standartlar akıcı konuşma, akademik başarı, yüksek arzu düzeyi, başarı dürtüleri ve bunun gibi bazı kriterleri içermektedir. Irkları ve sosyal sınıfları ne olursa olsun gençlerin tümü aynı standartlarla değerlendirilmekte, aynı kural grubuna uymaları beklenmektedir. Oysa onlar bu statü oyunu için eşit düzeyde donanmamışlardır. Özellikle sosyalize ediş biçimleri farklı toplumsal sınıflarla ilişkidedirler. Bunun yanında orta sınıf anne babaları, çocuklarını düşük sosyoekonomik sınıftaki anne babalara oranla daha etkin bir biçimde eğitmektedir. Bu nedenlerden dolayı düşük sosyal sınıf çocukları deneyimlerinde başarısız ve küçük görülen kimselerdir. Başka bir deyişle bu sınıf çocukları başkalarının yenip kendilerinin yenildiği ve sürdürmek zorunda oldukları bir oyuna başlamışlardır. Soruna çözüm getiren yollardan biri bireylerin kendi içlerine çekilmeleri ve mevcut kuralları tanımayıp kendi kurallarına uygun yeni bir oyun oluşturmalarıdır ki bu yöntem kolay olmayabilir. Egemen olan değer sistemi bir anlamda onların da değer sistemidir ve onlar bu kurallara uymaya zorunlu kılınmışlardır. İşte sosyoekonomik düzeyi düşük olan bu çevredeki bireyler sadece egemen olan değer sistemini reddetmekle kalmayıp aynı zamanda ondan intikam almayı da düşünmeye başlarlar. Karşı tutum ve dirençlerini giderek artıran bu bireyler sadece başkalarına karşı değil kendi toplum üyelerine de kötü niyetli ve aşağı bazı davranış örnekleri gösterirler. Bu sosyal sınıftaki suçlu çocuk çetelerinin antisosyal davranışları orta sınıf değer hükümlerinin egemen olduğu bir dünyada aşağı sınıf üyelerinin statü oluşturma ve çeşitli gereksinmelerine doyum sağlamak üzere grupça aradıkları bir çözümdür. Suçlu çocuk ve gençlerin yeniden topluma kazandırılması. Suçlu çocukların yeniden eğitimi, kriminoloji alanındaki son gelişmeler arasında sayılabilir. Bu iyileştirme çalışmasının tarihçesine bakıldığında, çok yakın bir geçmişe kadar birçok uygar ülkede suçlu çocukların yaş ve suç türleri dikkate alınmaksızın yetişkin suçlularla eş olarak değerlendirildikleri ve ağır cezalarla cezalandırıldıkları görülür. Bu nedenle eğitim sözcüğü kriminoloji literatüründe büyük bir aşama olarak kabul edilmiştir. Yeniden eğitim kavramı, çocuk ya da gençlik suçluluğunun salt hukuksal bir sorun olmayıp daha çok psikopedagojik ve sosyal içerikli bir sorun olduğunu vurgulamaktadır. Tüm dünya çocuk suçluları ele alındığında, suçlu çocukların en çok suç işleme yaşlarının 14 dolaylarında olduğu düşünülürse, konunun ne kadar eğitim kapsamına girdiği açıkça görülür. Yeniden eğitim kavramı, suçlu gençlerin normalden sapan bir davranışa sahip olduklarını, toplumsal uyumsuzluk gösterdiklerini ve bu uyumsuzluğun giderilmesi yolunda toplumsal örgütlenme ve çaba harcanması gereğini de ortaya koymaktadır. Çocuk suçluluğu gerek tür gerekse neden açısından yetişkin suçluluğundan ayrılmakla kalmamakta, suçlu gençler iyileştirme çalışmalarına da yetişkinlere oranla daha başarılı ve hızlı yanıt vermektedirler. Çocuk suçluluğunda tedavi süreci incelendiğinde 3 farklı yöntemden söz edilebilir. Önleyicilik erken tanı, yeniden eğitim, izleme çalışmaları. Önleyicilik erken tanı. Önleyicilik ya da erken tanı, suçluluğun iyileştirilmesinde en etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntemle daha kuruma gelmeden önce 6-7 yaşlarında çocuğa uygulanan testler sonucu antisosyal eğilimleri saptanabilmekte, eğitim ve öğretim bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Önceleri Amerika'da Glucklar tarafından geliştirilen erken tanı tabloları yoluyla gelecekte suçlu olabilecek yapıları teşhis etme olanağı bulundu. Okula başlayan çocuklara uygulanmak üzere hazırlanan bu tablolar, toplumsal etkenlerle karakter ve mizaç özelliklerini ilgilendiren itemlardan oluşmaktadır. Gerek Amerika, gerekse Avrupa'daki uygulamalar göstermiştir ki, vakaların 10'da 9'unda suçluluk 5-6 yaş gibi çok erken dönemlerde teşhis edilebilmektedir. Glucklar araştırmalarında sosyoekonomik ve kültürel açıdan olduğu kadar ahlaki standartları da düşük olan çevrelerden gelen 500 suçlu ve 500 suçlu olmayan erkek çocuk almışlardır. İlk önce her çocuk dış ölçüleri ve bedeninde bozukluk ve aksaklıklar bulunup bulunmaması bakımından tam bir muayeneden geçirilmiş ve her çocuğun çeşitli fotoğrafları alınmıştır. Daha sonra zeka testleri vermek suretiyle psikolojik muayeneye başlanmış, bunun için WISC zeka testi kullanılmıştır. Karakter ve kişilik yapısını görmek üzere bütün çocuklara Rorschach projektif tekniği uygulanmıştır. Her çocuk bir psikolog tarafından tek tek ele alınmış ve bu şekilde okul durumu, ilgileri, aile içi ve dışı ilişkileri, sosyal çevresel ilişki ve bunun gibi konular aydınlığa çıkarılmıştır. Uzmanlar birbirlerini etkilememeleri için fizik, psikolojik ve psikiyatrik incelemelerini ayrı ayrı yapmışlar ve tek tek varılan sonuçlardan hiçbiri haberdar olmamıştır. Böylece elde edilen sonuçlardan geleceğin suçlularını ayırmayı sağlayacak tahmin cetvel ve formüllerini saptama olanağı ortaya çıkmıştır. Cetveller 500 suçluyla 500 suçlu olmayan çocuk arasındaki en belirli farklar temel alınarak oluşturulmuştur. 1. Cetvel, iddiacılık, şüphecilik, dengesizlik, yıkıcılık gibi ögelerden oluşur. 2. Cetvel, kişilik bakımından önemli farklara dayanmakta ve macera düşkünlüğü, dışa dönüklük, telkine yatkın olup olmama, inatçılık, isyankarlık ve duygusal dengesizliği kapsamaktadır. 3. Cetvel, çocukla ailesi arasındaki ilişkiye dayanmakta ve babanın çocuğa uyguladığı disiplin, çocuğun annesi tarafından kontrolü, anne ve babanın çocuğa karşı tutumu, sevgi ve özenin olup olmaması, aile içi ilişkiler gibi noktaları kapsamaktadır. Bu şekilde oluşturulan 3 cetvelin ilerideki suçluyu tahmine olanak vermesi açısından değerleri aynıdır. Kullanılan bu 3 cetvelden elde edilen bulgular şöyledir. 1. Babanın çocuğuna uyguladığı disiplin 72, çok sıkı ya da düzensiz, 28, yumuşak, sıkı fakat sevecen. 2. Annenin çocuğu gözetim ve kontrolü 83, uygunsuz, 17, orta ve uygun. 3. Babanın çocuğa karşı sevgi ve sevecenlik derecesi 76, kayıtsız ve düşmanca, 24, sıcak.